Ayrım 20.
Edirne'de Bayezid Külliyesi. Türkiye tarihinin büyük imarcılarından biri 2. Sultan Bayezid'dir. İmarcılıkta büyük babası 2. Sultan Murad'ın ve babası Fatih Sultan Mehmet'in yolunu izlemiş ve onlardan geri kalmamıştır. Bestekar ve şair olan 2. Bayezid, babası Fatih'ten sonra Osmanlı hanedanından yetişen en büyük bilgin olarak da tanınır. Askeri hayatı babası Fatih ve oğlu Yavuz derecesinde parlak değildir. Fakat çeşitli bakımlardan büyük Türk hükümdarları arasında sayılmaya layıktır. 31 yıl süren saltanatı boyunca başta İstanbul, Amasya, Edirne olmak üzere Türkiye'nin hemen bütün şehirlerini yeni bayındırlık eserleriyle donatmıştır. Bu bahsimizde Edirne'ye yaptırdığı Bayezid Külliyesi'ni örnek olarak inceleyeceğiz. 2. Bayezid daha saltanatının 3. yılında 1484'te Edirne Sultan Bayezid Külliyesi'ni yaptırmaya başladı. İnşaat 1488'e kadar 4 yıl sürdü. Eserin projelerini Mimar Hayrettin çizmişti. Külliyenin en büyük yapısı Bayezid Camii idi. 20,5 metre çapında bir kubbeyle örtülmüştü. Bütün külliye 100 kadar kubbeden meydana gelmişti ve bu kadar kubbenin bir araya toplanması daha uzak mesafeden şahane bir manzara arz ediyordu. Camiden başka külliyede bir hastane, bir imaret, birkaç medrese, çeşme, hamam ve benzeri yapılar bulunuyordu. Bu büyük hayır eseri çok zengin gelirler vakfedilerek ölümsüzleştirilmişti. Bizzat 2. Bayezid'in yazdırdığı vakfiye namesine göre külliyede 167 görevli hizmet edecekti. Zelzele ve yangın gibi afetlere karşı eserin derhal onarılmasına yetecek derecede gelir, vakıf çiftlikler, çarşılar, dükkanlar ve hanlarla sağlanmıştı. Külliyeye dahil olan medreseler, üniversite derecesinde ve yüksek öğrenim veren kuruluşlardı. Kışın camiin abdest almaya mahsus musluklarından sıcak su akıtılıyordu. İmarette günde yüzlerce fakir, muhtaç, yolcu ve medrese öğrencisi bedava yemek yiyorlardı. Her şahsa ne kadar ekmek, et, pilav, şeker, tuz, baharat, meyve, sebze vesaire verileceği vakfiyenamede inceden inceye kaydedilmişti. Külliyenin kervansarayında yolcular ve ticaret kervanları bedava yatıp kalkacak, yiyip içecek, hayvanları da aynı şekilde bakılacaktı. Külliyenin en ilgiye değer müessesesi Türk medeniyetinin yüz aklarından olan ünlü Darüşşifa yani hastaneydi. Bu hastane aynı zamanda medresenin tıp öğrencileri için tatbikat yeriydi. Hastanenin göz hastalıklarına mahsus kliniği ile akıl ve ruh hastalıklarına ait bölümü az zamanda dünya çapında şöhret kazandı. En değerli bilginler ve tabipler bu müessesede görev almışlardı. Edirne'deki Sultan Bayezid Darüşşifası bu şöhretini 2 asır boyunca devam ettirmiştir. Edirne Darüşşifası'nda akıl ve ruh hastalıklarının tedavi sistemi ancak zamanımızda bazı batı ülkelerinde uygulanmaktadır. Çiçeklerin yalnız manzarasıyla değil, kokusuyla da hastalar tedavi ediliyordu. Bu iş için bilhassa sümbül, lale, reyhan, karanfil, şebboy, nesrin, yasemen, müşkirumi, deve boynu, simu zerrin kullanılıyordu. Hastalar aynı zamanda gayet ihtimamlı şekilde musiki ile tedavi görüyorlardı. Bu iş için hastaneye bağlı 10 hanende ve sazende vardı. Bunların 3'ü hanende, diğer 7'si ise ney, keman, musikaar, santur, çeng, çengi santur ve ut çalan sazende idi. Tedavi için bilhassa neva, rast, dügah, segah, çargah ve suznak rakamları kullanılıyordu. Zengüle, buselik ve rast gibi basit makamlarla bunların şedlerinden yapılmış parçaların bilhassa iyi sonuçlar verdiğini kaynağımız kaydetmektedir. Akıl ve ruh hastalarına hastalıklarına göre keklik, turaç, sülün, güvercin, üveyik, kaz, ördek ve bülbül eti veriliyordu. Bu etler mütehassıs hekimlerin tavsiyelerine göre pişiriliyordu. Bu suretle renk, koku ve musiki ile birçok hasta iyileşmişti. Burada akıl hastalarının 19. yüzyıla kadar Avrupa'da hasta değil, şeytanla işbirliği yapmış insanlar olarak muamele gördüklerini, hatta diri diri ateşte yakıldıklarını kaydetmek icap eder. Haftanın 2 gününde bu hastaneye bağlı eczanede her isteyene bedava ilaç verilirdi. Eczaneden bedava ilaç almak için hiçbir formalite yoktu. Bu ilaçlar o derecede büyük bir miktar tutardı ki hazırlanmaları için büyük ölçüde ham malzeme kullanılırdı. Sultan Bayezid, eczanenin bir duvarına bu ilaçları hasta ve muhtaç olmaksızın, ticaret veya bedava geçinmek maksadıyla alanların gerçekten fakir ve hasta olmalarını temenni eden bir levha astırmıştı. Padişah bedduası en büyük manevi felaket sayıldığı için aksine hareket eden görülmezdi. Evliya Çelebi yapıldıktan 1,5 asır sonra bu hastaneyi ve külliyeyi bize canlı satırlarla Seyahatnamesinin 3. cildinde tasvir etmekte ve 2. Sultan Bayezid'in ruhuna rahmet okumaktadır. Bu kadar yerinde bir rahmet herhalde nadiren temenni olunmuştur. Kanuni devrinde İstanbul. Eski Avrupalı seyyahların geçmiş yüzyıllardaki Türkiye hakkında yazdıkları eserler çok ilgiye değer bilgiler verir. Türklerinkinden başka bir medeniyetin mensubu olan Avrupalı toplumumuzu değişik bir açıdan görmüştür. İçlerinde geniş kültürlü ve derin görüşlü olanlar geçmiş yüzyıllardaki Türkler hakkında gerçekten önemli şeyler söylemişlerdir. Bunlardan biri de Baron Büsbek'tir. Büsbek Belçikalı bir asilzadedir. Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı Şalke'nin hizmetine girmiştir. En önemli memuriyeti Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği'dir. O devirde Türkiye İmparatorluğu zirvesine erişmişti. Tahtta İhtiyar Kanuni Sultan Süleyman bulunuyordu. Yalnız İstanbul'u değil, Anadolu'yu ve Türk İmparatorluğu'nun birçok yerini gezen Büsbek, Anadolu bitkilerini bu arada ilk defa olarak laleyi ve leylakı Avrupa'ya tanıtmış, Ankara'da Latin edebiyatının şaheserlerinden olan ünlü August yazıtını bulmuştur. Uzun yıllar Türkler arasında yaşayan bu bilgin diplomat, dünyanın yarısından fazlasını elinde tutan Türkler hakkında ilgi çeken düşünceler ileri sürmektedir. Almanya'nın 16. asır İstanbul Büyükelçisi, Türkiye'de diyor, Türk toplumunda şahsi meziyet ve liyakat dışında hiçbir şeye değer verilmez. Asalet yoktur. Bunun tek istisnası Osmanoğulları hanedanıdır. Yalnız bu hanedana mensup olmak insana doğrudan doğruya bir mevki sağlar. Yoksa yükselebilmek için çalışmaktan ve değerini gösterebilmekten başka yol yoktur. Türkler ilme saygılı ve ince duygulu bir millettir. Yazılı bir kağıdın ve gül gibi çiçeklerin yapraklarının üzerine basmazlar. Yolda yazılı bir kağıt görünce alıp bir kenara koyarlar ki kimse üzerinden geçmesin. İstanbul şehrine gelince tabiat burasını cihanın taht şehri olmak için yaratmışa benzer. Daha güzel, daha iyi mevkide bir şehir tasavvur bile edilemez. Padişahlar yabani hayvanları getirip şehrin birkaç yerinde hayvanat bahçesi yaptırmışlar. Türlü türlü vaşaklar, yaban kedileri, panterler, leoparlar, arslanlar gördüm. Arslanlardan biri o kadar iyi terbiye edilmişti ki ziyaretim sırasında hayvanın mürebbiyesi yemek üzere ağzına büyük bir koyun parçası verdi ve sonra bu parçayı geri aldı. Arslan kanın tadını almış olduğu halde hiç sükunetini bozmadı. Dans eden ve top oynayan bir küçük fil yavrusu da gördüm. Çok hoşuma gitti. İstanbul çarşılarında da vahşi hayvanlar satılır. Maymun, papağan, geyik, karaca, tilki, ayı, vaşak, sansar, samur gibi akla gelebilecek her hayvanı satan dükkanlar vardır. Bilhassa ecnebiler buradan çok alışveriş yapıp bu hayvanları Avrupa'ya götürürler. Türklerin kuş pazarları harikuladedir. Her türlü kuşu bulmak mümkündür. Türk sistemini kendi sistemimizle mukayese ettiğim zaman gelecekte başımıza gelmesi muhtemel şeyleri düşünüp titriyorum. Türklerin tarafında tarih boyunca tasavvur edilebilecek orduların en kudretlisi mevcut. İmparatorluğun bitmek tükenmek bilmez kaynakları bu ordunun emrinde. Zafere alışkanlık, devamlı seferlerin tecrübeleri, birlik, düzen, disiplin, kanaatkarlık, uyanıklık bu büyük ordunun başlıca vasıflarını teşkil ediyor. Bizim ordularımızsa fakir, müsrif, mağlubiyetlerinden maneviyatını yitirmiş, disiplinsiz, serkeş, sarhoş, sefih, tamahkardır. Eğer İran doğudan Türkiye'yi daimi şekilde tehdit etmese Avrupa'nın işi gerçekten bitmişti. Türkler İran'la işlerini bitirdikleri zaman bizim boğazımıza atılacaklardır. Böyle bir atılmaya karşı ne derece hazırlıksız olduğumuzu düşünüp titriyorum. Bunlar alalade bir adamın değil, Avrupa'nın yarısını ve bütün Amerika'yı elinde tutan Almanya ve İspanya'nın büyük bir diplomatının görüşleridir. Çöküş devirlerimizde biz Avrupa'ya nasıl bakıyorsak, yükselme devrimizde de Avrupa'nın bize aynı şekilde baktığı anlaşılıyor. Üzbek görüş ve tahlillerine şöyle devam ediyor. İlk dikkat ettiğim özellik çeşitli sınıflara mensup Türk askerlerinin kendi karargahlarından dışarıya çıkmamalarıydı. Bizim karargahlarda olup bitenleri bilenler buna inanmakta zorluk çekeceklerdir. On binlerce askerin bulunduğu Amasya ordugahında mutlak bir sessizlik hüküm sürüyordu. Kavgadan, münakaşadan, şiddetten, zorlamadan eser yoktu. Yüksek sesle konuşana bile rastlamadım. Her taraf tertemizdi. En küçük bir süprüntü görülmüyordu. Bu gibi şeyleri Türkler yakıyor veya uzağa götürüp gömüyorlar. Türklerde her türlü kumar meçhuldü. Bizim ordugahlarımızdaysa zar ve kağıt oynanmayan, içki içilmeyen, kavga çıkmayan çadır yoktur. Düşman ülkesinde bulundukları zaman Türkler Ramazan ayına tesadüf ettiği takdirde oruç tutmuyorlardı. Öğle yemeğini padişah bizzat herkesin göreceği açık bir yerde yiyordu ki bütün ordu kendisini taklit etsin ve kimse taassuba kapılıp oruç tutarak kuvvetten düşmesin. Bu oruçlarını Türkler düşman ülkesinden çekildikten sonra kaza ediyorlardı. En küçük bir disiplinsizlik derhal cezalandırılıyor ve hiçbir suça göz yumulmuyordu. Ordugahta bir bayram namazının kılındığına şahit oldum. Saflar hayret edilecek derecede muntazamdı. Uçsuz bucaksız bir kalabalık göz alabildiğine dalgalanıyordu. Türlü türlü renk renk üniformalar, altın, gümüş, lal, ipek, saten parıltıları içinde devam edip gidiyordu. Bu servet ve ihtişam içinde herkes mütevazı idi. Bu kudret ve zenginlik onlar için alışılmış, benimsenmiş şeylerdi. Uzakta tımarlı süvarilerin binlerce atı görünüyordu. Gayet güzel, yüksek, bakımlı hayvanlardı ve son derece pahalı bir şekilde süslenmişler ve donatılmışlardı. Türk cemiyetinin manzarası da Türk ordusunun manzarasından farksızdır. Aynı sessizlik, servet içinde sadelik, kudretinden emin olanlara mahsus tevazu, halk tabakalarına kadar yayılmıştır. Türklerden alacağımız dersler sonsuzdur. Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü. Osmanlı tarihinin en muhteşem düğünlerinden biri 3. Sultan Murat Ağa'nın büyük oğlu Veliaht Şehzade Mehmet'in sünnet düğünüdür. Tören İstanbul'un fethinin 129. yıl dönümü olan 29 Mayıs günü başladı ve 56 gün sürerek 24 Temmuz'da bitti. Bu sırada Şehzade Mehmet 16 yaşını 3 gün geçmesine rağmen henüz sünnet olmamıştı. Operasyonu 4. Vezir Cerrah Mehmet Paşa yaptı. Bugün de İstanbul'un bir semtine adını veren Cerrah Paşa bu hizmetinden dolayı padişahtan 10 bin duka yani bugünkü raiçle aşağı yukarı 4 milyon dolar. Ayrıca 30 top kumaş som altından leğen ve ibrikle değerli hılatlar aldı. İstanbul'da bulunan bütün büyükelçiler, elçiler, siyasi temsilciler, Türkistan Hakanı ile Fas Sultanı'nın olağanüstü elçileri düğüne katıldı. Düğüne bütün devlet adamları, memurlar, halk, İstanbul'da bulunan herkes davetliydi. Bu iş için o zaman At Meydanı denen şimdiki Sultanahmet Meydanı ayrıldı. Daha Sultanahmet Camii olmadığı için o zamanki meydan bugünkünden genişti. Sonradan sadrazam ve damat olan Rumeli Beylerbeyisi İbrahim Paşa, düğüncübaşı sanı ile tören ve eğlencelerin düzenlenmesi görevini aldı. Sokullu Mehmet Paşa'nın damadı olan Anadolu Beylerbeyisi Cafer Paşa, şerbetçibaşı yapıldı. Yapılacak yapılarla Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa uğraşıyordu. Sonradan sadrazam olan Yeniçeri Ağası Ferhat Paşa da şehirde bir düzensizlik olmamasına dikkat ediyordu. Düğünü Topkapı Sarayı'ndan At Meydanı'nın kenarında bulunan Makbul İbrahim Paşa Sarayı'na gelerek bizzat 3. Sultan Murat açtı. Hemen arkasından Veliaht Şehzade Mehmet geliyordu. Altın iplikle işlenmiş ipekli bir elbise giymişti. Kavuğundaki sorguçta iki siyah tüy, sağ kulağında son derece değerli bir yakut küpe, sağ elinde çok iri bir zümrüt yüzük vardı. Kılıcının kabzasına en değerli taşlar kakılmıştı. Veliaht'ın babasının elini öpmesi üzerine mehter takımı çalmaya başladı. Artık 56 gün boyunca At Meydanı'ndaki mehter, ince saz, köçekçe takımı gibi musiki topluluklarının sesi kesilmedi. Gerçek büyüklükleriyle şekerden 9 fil, 17 arslan, 19 pars, 22 at, 21 deve, 4 zürafa, 9 deniz kızı, 8 ördek, 11 leylek, 25 şahin, 8 turna yapılmıştı. Bunların hepsi halka dağıtıldı. Sıra vezirlerin düğün hediyelerini sunmalarına geldi. Sadrazam Koca Sinan Paşa, 40 bin duka yani 16 milyon dolar değerinde atlar, mücevherli at takımları, ikinci vezir Siyavuş Paşa, 20 bin duka değerinde at ve kumaş, üçüncü vezir Mesih Paşa, 30 bin duka değerinde at ve 150 takım elbise, dördüncü vezir Cerrah Mehmet Paşa, 15 bin duka değerinde atlar, köleler, cariyeler, kumaşlar ve gümüş eşya, Kahya Bey yani İçişleri Bakanı Osman Ağa, 10 bin duka değerinde gümüş yemek takımları ile Çerkes ve Gürcü köleler sundular. Yalnız bu hediyelerin toplamı 115 bin duka, yani şimdiki satın alma gücüyle aşağı yukarı 46 milyon dolar idi. Diğer devlet adamları, zengin tacirler ve armatörler de hediyeler vermişlerdi. Düğün devam ettiği müddetçe her gece 1000 ekmek, 1000 tepsi pilav, 20 sığır ve bu ölçüde yiyecek ikram edildi. Sığırlar boynuzları dahil bütün olarak kızartılıp dağıtılıyordu. Türklerden sonra yabancılar da hediyelerini sundular. Almanya, Fransa, Polonya, Venedik, Türkistan ve İran büyükelçilerinin hediyeleri dikkati çekiyordu. Fakat Fas olağanüstü büyükelçisininkiler hepsini gölgede bıraktı. Fas Sultanı'nın gönderdiği hediyelerin başında altın tellerle işlenmiş iki halı, incilerle işlenmiş bir mücevher kutusu, dört ipek seccade, emsalsiz bir pırlanta ile süslü bir sorguç, top top kumaşlar geliyordu. Bu hediyelerden başka Fas'ın yıllık vergisi 40 bin dukada hazineye teslim edildi. Almanya İmparatoru'nun gönderdiği hediyelerin değeri 40 bin duka, Venedik Doçu'nunkiler 8 bin duka tutuyordu. Geceleri atılan fişekler şehri gündüze çeviriyordu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin hazırladığı bu fişekler atıldıktan sonra yüzlerce metre yükseklikte rengarenk dağlar, kaleler, gemiler, filler ve buna benzer şeyler vücuda geliyordu ki 16. yüzyıl Türk teknik ve sanatının derecesini göstermek bakımından ilgi çekicidir. Sokullu Mehmet Paşa'dan dul kalan padişahın kız kardeşi İsmihan Sultan'ın 900 kölesi çeşitli danslar yapıyor ve mitoloji konularını işleyen oyunlar oynuyorlardı. 16-17 Haziran gecesi atılan çok büyük bir fişek bütün İstanbulluları hayran bıraktı. Gökyüzü tabii renkleriyle ve çeşitli ağaçlarıyla tam bir orman manzarasına büründü. 7 Temmuz'da Veliaht Şehzade sünnet edildi. 22 Temmuz'da 3. Sultan Murat oğluyla beraber Topkapı Sarayı'na döndü. 2 gün sonra da düğün bitti. Belki daha devam edecekti. Fakat 2 gün önce doğan bir şehzadenin ölümü üzerine padişah düğüne son verilmesini emretti. Veliaht Şehzade Mehmet sünnetinden 1 yıl 5 ay 11 gün sonra 17 Aralık 1583'te Saruhan tahtında oturmak üzere sancağa çıktı. Yani Manisa valiliğine atandı. 17 yaşına 6 ay ve 23 gün geçmişti. Daha önceki şehzadelere göre biraz geç sancağa çıkan veliahte 2000 atlı ve yaya asker, 1500 kişilik maiyeti, bu arada hocaları, lalaları, yaverleri, mabeyincileri, müşavirleri ve cariyeleri eşlik ediyordu. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'nın baştardasına binen veliahti, sadrazam, vezirler, ulema ve ileri gelenler törenle uğurladılar. Padişahın hocası Saadettin Efendi, veliahte nasıl davranması icap edeceği üzerinde öğüt verdi ve dua etti. Şehzade Mehmet 11 yıl sonra babasının ölümü üzerine Manisa'dan döndü ve 3. Mehmet Sanlı'yla Osmanoğulları tahtına oturdu. 17. asırda Türkiye'de cemiyet hayatı. 17. asırda 4. Sultan Mehmet devrinde İngiltere Büyükelçiliği'nin baş tercümanı olarak uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Rico, Osmanlı tarihi üzerinde pek değerli kitaplar yazmış, birçok dillere çevrilen bu kitaplar pek çok defalar basılmıştır. Bu değerli yazarın kendi şahsi görüşlerinden bazılarını naklederek 17. asırda Türkiye'de toplum hayatı üzerine bir fikir vermeye çalışacağız. Rico sonradan Lord ve İstanbul'a büyükelçi olmuştur. Rico padişah hakkında şöyle diyor. Yeryüzünün en büyük bölümüne hükmeden Türk imparatoru, milleti tarafından çok sevilir. Türkler padişahın mensup olduğu Osmanlı hanedanına adeta kutsallık izafe ederler. Hristiyan milletler Türklerin bu davranışlarını örnek almalıdır. Bu bu kadar büyük bir imparatorluğun dağılmadan korunabilmesinde şüphesiz hükümdarlarına ve hanedanlarına gösterdikleri saygının önemi büyüktür. Türklerin terbiye sistemleri de siyasetlerinin dayanaklarından birini teşkil eder. Bu derece azametli imparatorluk kurup yaşatabilmelerinin diğer bir sırrı da cemiyet düzenlerinin bizdeki gibi asalete dayanmamasıdır. Türk toplumunda her vatandaş eşittir ve şahsi kabiliyeti derecesinde hükümdarlık hariç akla gelebilecek her makama yükselebilir. Meziyet servetten üstün tutulur. Rico Türk cemiyeti hakkındaki müşahedelerine şöyle devam ediyor. Türkler kendilerini bütün milletlerden, bilhassa biz Hristiyanlardan çok üstün görürler. İmparatorluklarında bulunan milyonlarca Hristiyan, tam bir hürriyet ve adalet içinde yaşamalarına rağmen Türklerin üstünlük duygusu derhal sezilir. Bununla beraber Türkler çok terbiyeli bir millettir. Kendi tabaları olsun, Avrupalı olsun, Hristiyanlara karşı çok nazik muamele ederler. Esasen Türk halkının nezaket kaideleri dünyanın herhangi bir en medeni şehrinde takip edilen kaideler derecesinde mükemmeldir. Türkiye'de bilhassa dil öğrenimine büyük önem verilir. Türkçe okuma yazmayı henüz bellememiş çocuğa Arapça, bir müddet sonra da Farsça öğretilmeye başlanır. Bu iki yabancı dili bilmek, devlet görevlerinde olduğu kadar toplum içinde de bir şahsın yükselmesine ve sivrilmesine hizmet eder. Saray hizmetine gireceklerden ayrıca yüksek bir ahlak ve terbiye kaidelerinin en küçük inceliklerini bile ihmal etmeden uygulamak beklenir. Devlet memuru olmanın itibarı büyüktür ve küçük bir devlet memuru olmak bile kolay değildir. Dünyanın hiçbir devletinde memur olmak için Türkiye'deki derecede itina gösterildiğini sanmıyorum. Kuruluşları, gelişmeleri ve düzenleri birbirine benzememekle beraber Türk İmparatorluğu, tarihte ancak Roma İmparatorluğu ile mukayese edilebilir. Türk padişahı da Roma imparatorları gibi kendini cihanın en büyük hükümdarı görür. Bunda hakkı da vardır. Çünkü zamanımızda Avrupa'nın tek imparatoru olan Almanya hükümdarı padişaha yıllık vergi vermektedir. Türk İmparatorluğu'nun Mısır, Macaristan, Rumeli, Anadolu, Cezayir gibi öyle eyaletleri vardır ki genişlik, nüfus ve zenginlik bakımından her biri herhangi bir Avrupa devletiyle mukayese edilebilir. Bu muazzam imparatorluğun beyni İstanbul'dur. İstanbul'a yeryüzünün her tarafından ticaret eşyası gelir ve dünyanın her tarafına ticaret eşyası ihraç edilir. İstanbul'a yılda ortalama 20 bin esir geldiğini söylemek bu konuda bir fikir verebilir. İstanbul terbiyesi, giyimi ve kültürüyle bütün imparatorluğa örnek durumundadır. Türk devletinde yaşayan Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve başka kavimler Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya, Türkler gibi giyinmeye, her hususta onlar gibi hareket etmeye heves ederler. Vaktiyle Roma İmparatorluğunda da barbarlar böyle yaparlar, Latince öğrenirler, Romalıları taklit ederlerdi. Padişahların milli bir müze şeklinde toplayıp biriktirdikleri servet, dünyanın hiçbir servetiyle mukayese kabul etmez. Yeryüzünde en zengin Çin porselenleri koleksiyonlarına Çin İmparatoru değil, Türk padişahı sahiptir. Bu koleksiyonda on binlerce parça bulunmaktadır. Her parçanın ortalama değeri 300-400 altından az değildir. Padişahın serveti bu örneğe göre kolayca düşünülebilir. Padişahın herhangi bir emri bu uçsuz bucaksız imparatorluğun herhangi bir köşesinde inanılmayacak bir hızla uygulanır. Yeryüzünde hiçbir hükümdarın bu derece büyük nüfuzu yoktur. Türkleri daha yakından tanımak biz Avrupalılar için şarttır. En kısa zamanda İngiltere'de Türkçe öğreten bir okul açmamız lazımdır.